Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bu hafta programımızda bir ayet bölümünde Fatiha suresinin son iki ayeti üzerinde duracağız. Bu sure bizim hemen her gün defalarca tekrar ettiğimiz, okuduğumuz bir sure. Fakat baştan beri bu ayetleri tekrar ederken zihinlerimizde, gönüllerimizde yer bulsun. Ne dediğimizi, Allah'ın huzurunda ne söylediğimizi fark ederek söyleyelim diye parça parça, üzerinde vura vura, dura dura bunları ifade ediyorum. Son ayet-i kerimeler de aslında Fatiha'nın hem nihayeti hem de Kur'an'ın bidayeti. Yani Fatiha'nın sonu, Kur'an-ı Kerim'in başlangıcı. Şimdi bu ayet-i kerimelere parça parça önce bir meal verelim. Sonra da bunun üzerine biraz sohbet edelim. Estaizu billah. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim. Velattallin. Bizi dost doğru yola eriştir. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve azıp sapanların yoluna değil. Kul, geçen hafta da uzun uzun anlattığımız üzere, Fatiha suresinin ilk ayetlerinde Rabbini tanımış, onun ana hususiyetlerini öğrenmiş, onun Rabbul Alemin olduğunu, merhametinin, şefkatinin her şeyi kuşattığını anlamış, fakat ahiret günü onun huzurunda yaptığı bütün davranışların hesabını vereceğini, karşılığını alacağını anlayarak onun adaletini de öğrenmişti. Böyle bir yüce kulun, dünyanın ve ahiretin sahibi, her şeyi rahmetiyle kuşatmış ama adaletiyle devam ettiren Allah-u Teala'yı tanıyan kul, ona İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Ya Rabbi, sadece sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz demişti. İşte bu kulluğun ve yardım istemenin, kısacası duanın özü, İhdinas sıratal müstakîm'dir. Bizi sırat-ı müstakîme ilet, ulaştır. Eğer sırat-ı müstakîm üzere isek, onda da ayağımızı sabit kadem eyle demektir. Hidayet etmek, istenilen hedefe ulaştıracak şeye lütuf, letafet ve nezaketle kılavuzluk etmek demektir. Allah, dilediği kulunu hidayete ulaştırır. Fakat bunda da kulun ibadet, niyet ve yardım isteği olması gerekir. Allah, her istediği kulunu ister hidayete, isterse dalalete sevk eder. Fakat kulun iradesi, Allah'ın ona vermiş olduğu imkanlar, akıl, kabiliyet vesaire bunda büyük rol oynar. Adeta kul bir yol seçer. Allah'a gideceği ümidiyle Allah da o yolu kendisine ulaştırır. Fakat Allah'a giden yolu bulduğu, bildiği halde buna sırt dönen ve istikametini başka yöne çeviren bir kulu da Allah-u Teala dalalet üzere, sapıklık üzere bırakır. Allah bütün kullarına hidayet yollarını kolaylaştırmıştır. Onlara akıl vermiştir. Vicdan ile kalplerindeki adeta doğru ve eğriyi gösterecek pusulayla onlara hidayetin ilk merkezini vermiştir. Daha sonra Allah-u Teala yine bütün insanlara, bütün insanlar içine girsin diye ilk insandan itibaren peygamberler göndermiştir. Bu peygamberlik davetini kıyamete kadar aralıksız bir şekilde insanlara ulaştırmıştır. Son peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir ama onun verdiği ölçüler, onun indirdiği kitap ve getirmiş olduğu din kıyamete kadar değişmeden, bozulmadan devam edecektir. Dolayısıyla kıyamete yakın gelen insanlar da o peygamberin nübüvvet şemsiyesinden istifade edebilecek, onun hidayet nurunu görebilecek durumdadır. Diğer taraftan Allah-u Teala yine o peygamberlerle insanları hidayete ulaştırmak için kitaplar göndermiştir. Yetmemiştir, her insana kendi iç dünyasında ve çevresinde görüp anlayabileceği, aklıyla yol bulabileceği hidayet ışıkları, ayetler, işaretler, alametler göndermiştir. Bunun dışında Allah müminleri ahirette cennetin yoluna hidayet etmiştir ve zaman zaman da yine insanlara vahiy, ilham, sadık rüya gibi olağanüstü bir takım yollarla keşif ve eşyanın hakikatini göstererek hidayette bulunmuştur. Kısacası insana ulaşan hidayet yolu çok ve çeşitlidir. Herkesin Allah'a ulaşabileceği, Allah'ı bulabileceği bir hidayet yolu vardır. Allah herkesi kuşatacak şekilde hidayet davetini açık ve geniş kapsamlı yapmıştır. Fakat kul bu geniş ve herkesin ulaşabileceği hidayet yoluna girmeyi murad etmelidir. Daha da ötesinde bu hususta Allah'ın kendisine yardım etmesini istemelidir. Kendisinin doğru yolda olduğunu, güzel işler yaptığını, iyi bir çevrede bulunduğunu düşünebilir insan. Ama bu gerçekten Allah katında makbul bir din üzere olduğunu, onun rızasına ulaştığını garanti etmez. Çünkü şeytan insana yaptığı ameli süsleyerek gösterir. İnsan farkında olmadan iyi bir şey yaptığını zannederek kötülük yapmaya devam edebilir. O yüzden de kulun sık sık "Ya Rabbi, ben sana kulluk etmek istiyorum, bunu bana kolaylaştır" diyerek Allah'tan yardım istemesi gerekir. Sık sık Allah'tan hidayet etmesini murad etmesi gerekir. Sırat-ı müstakime gelince eğriliği ve sapması olmayan dosdoğru yol demektir. Bu yoldan gaye hak dindir. Allah'ın gönderdiği bozulmayan, değişmeyen, geçerli olan dindir. Bu din her peygamberin kendi devrinde tebliğ ettiği Allah'ın esaslarıdır. Ancak son peygamberle birlikte hak din artık Allah katında sadece İslam'dır. İslam'ın dışındaki bir dinin geçerliliği kalmamıştır. O halde kul ihdine sıratal müstakim diyerek içinde hiçbir eğrilik ve sapıklık bulunmayan İslam dinine bizi ulaştır, bizi İslam dini üzere sabit kadem eyle diye Allah'a talepte bulunur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadis-i şerifte Allah Teala'nın sırat-ı müstakimini şöyle bir misalle tarif ettiğini haber verir. Sırat-ı müstakim dosdoğru bir yoldur. Yolun iki tarafında iki duvar, duvarlarda açılmış perdeli kapılar ve yolun başında da bir davetçi var. O davetçi, "Ey insanlar, hepiniz doğru yola giriniz, dağılıp parçalanmayınız" diye sesleniyor. Birisi perdeli kapılardan birine girmek istediğinde yukarıdan bir başka davetçi, "Sakın o perdeyi kaldırma, kaldırırsan çıkar gidersin" diye sesleniyor. Bu yol İslam'dır. Duvarlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kapılar haramlardır. Yolun başındaki davetçi Allah'ın kitabıdır. Yukarıdaki davetçi ise Müslümanın vicdanıdır. Evet, bu teşbih, bu misal bütün her şeyi özetliyor. Allah dümdüz kendisine ulaşan bir yol çizmiş, fakat bu yolun üzerinde tuzaklar, imtihanlar koymuş. İnsan sağına soluna dağıldığında kendini cezbeden o zehirli, şirin görünen şeylere gönlünü, aklını kaptırmaya başladığında ana yoldan sapmaya başlıyor. Fakat bir taraftan Allah'ın kitabı ve peygamber gittiği yolun yanlış olduğunu, onun kendisini felakete götüreceğini hatırlatıyor. Bir taraftan da insanın vicdanı durmadan yapma, yapma diyerek o insanı ikaz ediyor. Şayet insan içindeki vicdanın sesini, ruhun feryadını bastırmışsa, duymamayı öğrenmişse, şeytana ve nefsin hevesatına kendini kaptırmış, onların sözlerini adeta kendi vicdanında durmadan tekrar eder hale getirmişse, kalbini karartmışsa, sonuçta o insan sırat-ı müstakimden sapıyor. İşte bu şekilde sırat-ı müstakimden sapan kimseler ya mağdubi aleyhim oluyor, kendisine gadab edilmiş, Allah'ın öfkelendiği, gazap ettiği kimseler, yahut dalin oluyor, sapıtmış kimseler. Peki üçüncü bir grup yok mu? O da Allah'ın kendisine nimet verdiği insanlar. Sıratallezine en'amte aleyhim. Allah-u Teala kullarından bir kısmını nimetleriyle diğerlerinden farklı bir konumda tutmuştur. Nimet verdiği bu kulların peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler olduğu da Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde bildirilmiştir. O halde biz kullar olarak, ya Rabbi bizi sırat-ı müstakim üzere yaşat, bu şekilde yaşayıp sonunda senin nimetine kavuşmuş nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler kervanına bizi de dahil eyle diye dua edeceğiz. Fakat bu yol tam bunun aksi istikametindeki gazaba uğramış ve lanete müstahak olmuş kimselerin yolu değildir. Rabbim bizi nimete mazhar kılarken bu sapık ve lanetlenmiş insanlardan da uzak durmamızı, onların yolunu sırtımızda bırakmamızı, arkamızda bırakmamızı emrediyor. Yani iki yol var. 180 derece. Birisine döndüğünüzde öbürü arkada kalıyor. Birisine döndüğünüzde de diğerini bırakmış oluyorsunuz. O halde kul bu iki ana yoldan bir tanesini seçecek. Ya hidayete ulaşan, Allah'ın rıza ve nimetine ulaşan yol, ya da Allah'ın gazap ve lanetine maruz kalacağı, sonunun her an daha kötüye gideceği, hasret ve pişmanlıklarla dolu bir yol. Rabbim bizi nimet verdiği kullarının yoluna ulaştırsın, bizi sırat-ı müstakim üzere daim kılsın, bizi gazaba uğrayan ve lanetlenen topluluklardan olmaktan korusun. Muhterem dinleyicilerimiz, şimdi programımızın ikinci kısmına geçiyoruz. Bir hadis. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anh kal. Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Vallahi inni le'estagfirullaha ve etubu ileyh fil yevmi ekthara min seb'ine merra. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vallahi ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diler, tevbe ederim. Aynı hususta bu hadis-i şerif Buhari, Tirmizi ve İbn-i Mace'de geçiyor. Aynı hususta bir hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz, ey insanlar, Allah'a tevbe edip ondan af dileyiniz. Zira ben ona günde 100 defa tevbe ederim buyurmaktadır. Bu metniyle de Müslim ve İbn-i Mace'de geçer hadis-i şerif. Tevbe, kelime anlamı itibariyle dönmek demektir. İşlenen günahtan vazgeçmek manasına gelir. Bir kul, yaptığı bir şeyin çirkin olduğunu, kötü olduğunu, günah olduğunu fark ettiği zaman, bundan yüz çevirdiğinde, iğrenerek ondan vazgeçtiğinde, bir daha yapmamaya çalıştığında, böyle bir kararla hayatına yeni bir yön çizdiğinde, tevbe etmiş demektir. Tevbe sadece kötülükleri terk etmek değil, bununla birlikte yeni bir başlangıç yapmak, aynı hataları tekrar tekrar işlememeye azmetmek demektir. Tevbenin belli bir zamanı yoktur. İnsanın günah işlemeye devam edip tevbeyi ertelemesi doğru değildir. İlk fırsatta tevbe etmeye çalışmalıdır. Peygamber Efendimizin bu hadis-i şerifte 70, bir diğerinde de 100 defa tevbe etmesi bir manada kesretten kinaye olabilir. Yani pek çok kez tevbe ediyorum manasında sayı sadece abartma için kullanılmış bir ifadedir. Belki gerçekten de adet olarak 70 veya 100 yahut daha fazla şekilde tevbe ve istiğfar etmektedir. Bu da mümkündür. Allah-u Teala ismet sıfatıyla bütün peygamberi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi günahlardan korumuştu. Böyle olduğu halde hiçbir günah işlemediği, zellelerinin de Allah tarafından tamamen bağışlandığı bir insan, bir peygamber günde 70 veya 100 kere tevbe ediyorsa o zaman bizim bu günaha batmış halimizde ne kadar tevbe etmemiz lazım? Peygamberimizin tevbeyi bu kadar çok yapmasının bir hikmeti de kulun hayatında tevbenin çok önemli bir yeri olması gerektiğini gösterir. Kul adeta kul olmanın gereğiyle tevazu içinde Allah'ın büyüklüğü ve kendi yaptıklarının ne kadar az olduğunu düşünerek sık sık tevbeye başvurmalıdır. Ya Rabbi, ben şu şu günahları işledim, beni bağışla. Ya Rabbi, senin şanın yücedir. Sen daha fazlasına müstahıksın. Pek çok ibadet yapılmasını hak ediyorsun ama ben zayıf, aciz, unutkan, zavallı bir kulum. Yaptığım ibadetlerde kusurlu, benim ibadetimi de bağışla, ondaki kusurları da affet, beni bu eksik halimle bile kabul buyur diyerek ibadeti için bile istiğfar etmelidir. Hatta daha ötesinde gün gelir ki kulluk o kadar Allah'a yaklaşır ki bilinçsizce yaptığımız tevbelere bile tevbe edesimiz gelir. Rabbimiz bize hakkıyla tevbe etmeyi, makbul tevbeler yapmayı kabul buyursun. Yaptığımız tevbelerin icabı olan yeni bir sayfa açmayı da hayatta bizlere nasip eylesin. O halde tevbenin de bizzat kendisi ibadettir. Kul, ya benim günahım mı var? Şu kadar insan ibadet yapmazken ben namaz kılıyorum. Şu kadar insan beş vakit kılmazken ben beş vakit hatta bir de geceleri ibadet yapıyorum diyerek bu duygu düşünceyle hayata bakıyorsa, insanlara bakıyorsa, yaptıklarına bakıyorsa Allah korusun o ibadetleri de noksanlaşır. Kullukta zirve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah'ı en iyi tanıyan, onu en iyi bilen, ona gerektiği gibi en güzel şekilde kulluk yapan da Peygamber Efendimiz'dir. O halde o bile bu kadar çok tevbeye, istiğfara ağırlık veriyorsa bizim de sık sık tevbeyi, istiğfarı gündemimize almamız gerekir. Fakat bunu sadece dil ile "Ya Rabbi beni bağışla" şeklinde söylememeliyiz. Elbette bu da bir merhaledir ama buna bütün bedenin, kalbin bütün duygularıyla iştirak etmesi ve "Ya Rabbi bizi bir beden olarak bütünüyle affet, bizi cehennem azabından koru" diyerek niyazda bulunması tevbenin gerçek şeklidir. Rabbimiz bize hakkıyla tevbe etmeyi de nasip buyursun. Böyle bir tevbe hatırasıyla bugünkü sohbetimizi tamamlayalım. Bir kıssa. Allah dostlarından Bişri Hafî, kuddise sirruh, hayatının ilk dönemlerinde pek çok günah işlemişti. İçkiyle çok içli dışlıydı. Meyhanelere gider, orada gizli gizli açıktan sık sık içki içerdi. Bir gün yine sarhoş bir halde şehrin sokaklarında gezerken üzerinde "Bismillahirrahmanirrahim" yazılı bir kağıt gördü. Derhal o kağıdı yerden aldı. Bir dükkandan misk, güzel kokular alarak bu kağıdı hoş kokularla süsledi, öptü, gözlerine sürdü ve büyük bir tazimle, hürmetle insanların basamayacağı yüksekçe bir yere koydu. O gece devrin manevi büyüklerinden birine rüyasında şöyle dendi: "Bişre varıp de ki, bizim ismimizi misk kokulu yaptın, biz de seni misk kokulu yaptık. İsmimizi yücelttin, biz de seni yücelttik. İsmimizi temizleyip arındırdın, biz de seni arındırdık. İzzetime andolsun ki dünyada da ahirette de ismini hoş haline getireceğim." Bu hitap üzerine o büyük zat, "Bişr fasık bir kişidir. Galiba gördüğüm rüya asılsızdır" diye düşündü. Kalktı, abdest aldı, namaz kılıp yattı. Fakat yine aynı hitabı işitti. Ve bu hal 3 kere tekerrür etti. Sabah kalkıp Bişri aradı. Fakat o şarap meclisindedir denilince meyhaneye gitti. O sırada Bişr yine sarhoş bir halde bulunuyordu. Adam, "Ey Bişr, sana bir adam haber getirmiş" diye içeriye haber saldı. Bişr gidip ona, "Bu haberi kimden getirdin deyiniz" dedi. Adam, "Haber ulu ve yüce Allah'tandır" diye karşılık verince Bişr ağladı ve "Eyvah, o beni azarlayacak" dedi. Şeyh, "Hiç de öyle değil" dedi. Bişr, "Ahbaplarla konuşmam için biraz bekle" dedi. İçeriye girdi arkadaşlarına, "Dostlar, bizi davet etmişler, gidiyoruz. Sizleri de ona ısmarlıyorum. Beni bir daha asla bu meyhanede bulamayacaksınız" dedi ve apar topar meyhaneyi terk etti. perişan bir halde, baş açık, yanına yat bir vaziyette dışarıya çıkıp tevbe etti, züht yolunu tuttu. Himmet eliyle evliyanın devletli eteğine sarıldı. Evet, bu kıssa da gösteriyor ki insan Allah'a bir adım yaklaşınca Allah-u Teala ona koşarak geliyor. Allah için samimi olarak yaptığı ufacık bir iyilik, ufacık bir tazim, bir hürmet insanın dünya ahiret hayatının şeklini değiştiriyor, hidayetine vesile oluyor. Rabbim bize de hakkıyla tevbe edip günahlardan arınan Ramazan ayından, Ramazan ikliminden mağfiret olmuş bir şekilde çıkan kullarından eylesin. Bizi hakiki bayramlarla sevindirsin. Gelecek hafta yine bir başka programda sizlerle buluşuncaya dek Allah'a emanet olun.